Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Sınır Ötesi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Doğusundan batısına son derece hareketli günler yaşanıyor küresel siyasette. Dünya gündemine dair evet konuşulacak, tartışılacak birçok konu var. Ancak Gazze'de dünyanın canlı yayınla izlediği soykırım Gazze dışındaki bütün gündemleri konuşmayı, tartışmayı açıkçası anlamsız kılıyor. Bu programımızda Gazze'de yaşanan soykırımı konuşmayı sürdüreceğiz. Açlığı bir silah olarak kullanan işgal devletine yönelik tepkilere bakacağız. 19 aydır soykırımı sadece izleyen Batı dünyasının bugün neden Siyonist yönetime karşı adım attığını sorgulayacağız. Netanyahu'nun dışlandığı yeni bir Orta Doğu düzeni mi kuruluyor? Trump-Netanyahu arasında gerçekten bir gerilim mi yaşanıyor? Yoksa bu gerilim denen şey aslında taktiksel bir hamle mi? Soykırım savaşının İsrail içindeki çatlakları nasıl derinleştirdiğine bakacağız. Ama önce Gazze'deki felaket boyutlarını çoktan aşan insani duruma bir bakalım. Cenazelerin üst üste yığıldığı korkunç görüntüler yansıyor Gazze'den. Gazze resmen çocuk kabristanına dönüştü. Açlıktan iskelet haline gelmiş çocukların, kadınların ve yaşlıların yiyecek sıralarında saatlerce beklediği yürek parçalayan fotoğraflar yansıyor ekranlara. Aslında yiyecek de temiz su da yok sevgili dinleyenler. Yaraları saracak ilaç da yok. Neredeyse hastanede yok. Bu korkunç tabloyu tüm dünya gibi İslam dünyası da sadece izliyor ne yazık ki. İşgalci İsrail Meclisi Siyonist bir vekil bir televizyon programında bu gece Gazze'de 100 Filistinliyi öldürdük ve bu durum dünyada kimsenin umurunda değil sözleriyle bu acı gerçeği tüm dünyanın yüzüne vurmuştu. Siyonistlerin futursuzca dillendirdiği gibi bir günde onlarca hatta yüzlerce Gazze'linin ölümü sıradan bir hadise olarak algılanıyor tüm dünyada. Gazze'de 18 Mart'ta yeniden başlayan bombardımanlarda en az 3.300 kişi işgal devleti tarafından şehit edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise Gazze şeridinde ölenlerin toplam sayısı yaklaşık 53.500 olarak tahmin ediliyor. Ve BM verilerine göre bunların arasında 28.000'den fazlası kadın ve kız çocuğu bulunuyor. İsrail 2 Mart'tan itibaren insani yardımların girişini engellediği Gazze şeridine uluslararası tepkileri yumuşatmak amacıyla önceki günden itibaren kısıtlı miktarda yardım girişine izin verirken yetkililer 11 haftalık abluka sonrası İsrail'in girişine izin verdiği yardım miktarının çok az olduğunu vurguluyor. İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği yardım miktarının okyanusta bir damla olarak tanımlanıyor. Mart ayından bu yana en az 57 çocuğun açlıktan öldüğü belirtiliyor. Binlercesi de risk altında. Birleşmiş Milletler insani yardım yetkilileri önümüzdeki 48 saatin çok önemli olduğunu belirtiyor. Gazze'de 14 bin bebeğin hayatının bölgeye girecek yardımlara bağlı olduğu uyarısında da bulunuyorlar. Gazze'deki insanlık dramı artık sadece Filistinlilerin trajedisi değil sevgili dinleyenler. Aynı zamanda uluslararası düzenin, insan hakları normlarının ve Batı'nın çifte standardının krizi olarak da ön plana çıkıyor. Bir başka ifadeyle Gazze'nin yıkımı sadece fiziksel değil, küresel vicdanın çöküşünün de sembolü olarak tarihe geçiyor. Gazze'li çocukların solan nefesleriyle birlikte dünya düzeni de çöküyor ve bunu tüm dünya izliyor. İsrail'in kendini savunma hakkı var klişesiyle şimdiye kadar katil devletin soykırımını meşrulaştırma görevini üstlenen batılı devletler bu desteğin bedelini ahlaki, siyasi ve diplomatik olarak ödemeye başladılar. Artık kamuoyunlarının baskısıyla bu soykırıma tepki vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Siyonistlerin neden olduğu maliyeti taşımakta çok daha zorlanıyorlar. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridini havadan ve karadan yoğun saldırılarla yaşanmaz bir hale getiren İsrail'e Avrupa 19 aylık katliamın sonunda somut bir tepki gösterme sinyali verdi denebilir. Önceki gece yayımlanan bildirilerle Gazze'deki sivil halka yapılanların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Avrupa ülkeleri, İsrail'in yardım ablukasını kaldırmaması halinde somut adım atma tehdidinde bulundu. Dün de Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddelerinden biri Avrupa Birliği-İsrail arasındaki ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesiydi. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülkenin Dışişleri Bakanları ile Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi önceki akşam İsrail'e Gazze'ye yardımların bütünüyle yeniden başlanmasına derhal izin verme çağrısı yaptı. Ardından İngiltere, Fransa ve Kanada liderleri ayrı bir ortak açıklama yayınladı. İsrail'in girişine izin verdiği yardım miktarının Gazze'deki halka yardım etmemesinin kabul edilmez olduğu ve uluslararası insancıl hukukun ihlali riski taşıdığını belirten bu üçlü bildiride İsrail'in insani yardım engelini kaldırmaması halinde somut adımlar atılacağı belirtildi. Bu arada sevgili dinleyenler, Amerika ve İsrail'in desteğiyle kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı yardım dağıtımını devralmaya hazırlanıyor. Ancak şeffaf olmayan yapısı, yabancı paralı asker desteği ve dağıtım noktalarının konumu nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya bu yardım vakfı. Financial Times'ta yer alan habere göre ABD'nin desteklediği tartışmalı insani yardım planı kapsamında İsrail'e onlarca yabancı paralı asker getirildi. Plan, Gazze'deki insani yardımın kontrolünü Birleşmiş Milletler'den alarak neredeyse hiç tanınmayan İsviçre merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı'na devretmeyi amaçlıyor. Habere göre yeni sistem, yardımların işgal ordusu ve özel güvenlik şirketleri tarafından korunan merkezlerden Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından dağıtılmasını öngörüyor. Yardım ulaştırmak isteyen BM ve diğer kuruluşların bu merkezleri kullanmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Bu durum özellikle Gazze'nin güneyinde yoğunlaşan merkezlere erişmek isteyen sivillerin uzun mesafeler kat etmesini gerektiriyor. İsviçre merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın karmaşık ve şeffaf olmayan yapısı dikkat çekiyor. Vakfın Şubat 2025'te İsviçre'de bir Ermeni vatandaş tarafından kurulduğu, ABD ise adı açıklanmayan ikinci bir kolunun bulunduğunu ifade ediyor. Vakfın mali yapısına ilişkin detaylar ise büyük ölçüde gizli. Gazze'de süregelen insani felaketin sadece bombalarla, abluka ile ya da açlıkla değil, aynı zamanda kelimelerle sürdürüldüğünü anlamak için içinde yaşadığımız uluslararası düzenin yüzeyindeki insani cilayı kazımak yeterli olur herhalde. Gazze'de her gün biraz daha ağırlaşan insani krize dair uluslararası aktörlerin kullandığı dil, salt diplomatik bir tercih değil sevgili dinleyenler. Aynı zamanda politik bir pozisyonun ve ideolojik bir örtbas etme mekanizmasının ürünü adeta. Gazze'de süregelen yıkım ve soykırım sadece işgal devletinin vahşet stratejileriyle değil, aynı zamanda uluslararası toplumun pasif ve örtük meşruiyet sağlayan diliyle de şekillendiğini söylüyor Middle East Monitor'un yazarlarından Roman Avadi. Gazze'de yaşananlara batılı liderlerin insani kriz veya kabul edilemez insani şartlar gibi ifadelerle yaklaşması, gerçekte yaşanmakta olan sistematik etnik temizlik ve soykırım gerçeğinin üstünü örtmek olduğunun altını çiziyor yazar. İngiltere Başbakanı'nın insani durum endişe verici ifadesi ya da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu vurgulayan, ancak bu vahşete neden olan işgal devletinin adını anmayan açıklamaları bu söylemsel örtmenin tipik misali olarak okunuyor. Bu nötr söylem biçimi sadece soykırımı görünmez kılmıyor. Aynı zamanda ona dolaylı bir meşruiyet de kazandırmaya çalışılıyor. Geçen haftanın en önemli gündem maddelerinden biriydi Trump'ın Ortadoğu ziyareti. Ziyaretin yankıları hala sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez turu Gazze'deki soykırım savaşı olanca hızıyla devam ederken gerçekleşen bir ziyaret olarak tarihe geçti aynı zamanda. Trump'ın bu oldukça karlı ziyareti ekonomik çıkarları ile jeopolitik hamlelerin ustaca harmanlandığı bir hasat diplomasisi olarak tanımlanıyor birçok analizde. Trump'ın 4 günlük ziyaretin toplamdaki ekonomik hasılası 4 trilyon dolar olduğu söyleniyor. 4 günde 4 trilyon dolar. Trump'un Körfez turunda dikkat çeken bir diğer trajik unsur, hiçbir Arap liderin Gazze'deki katliama dair bir kelime dahi etmemiş olması oldu. Gazze'deki soykırımın en büyük ortağı ABD ve onun lideriyle trilyon dolarlık anlaşmalar yaparken, diğer yandan Filistin halkının soykırıma uğramasına sessiz kalmaları sebebiyle yoğun eleştiri aldığı bu liderler. Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hurst, Gazze'de binlerce çocuk açlıkla boğuşurken Körfez liderliğinin Trump'la 4 trilyon dolarlık ekonomik ve askeri anlaşmalara imza atmasını Filistin'e karşı tarihi bir ihanet anlamına geldiğini yazıyor. Hurst'e göre özellikle Trump'un Orta Doğu turunda Gazze'ye dair tek bir ciddi diplomatik çıkış yapılmaması, Körfez ülkelerinin artık Filistin dosyasını rahatsız edici bir miras gibi görmeye başladığının en somut delili niteliğinde tanımlıyor. Trump'ın işgal devletini ziyaret listesine almaması elbette ziyaretin en dikkat çeken bir başka yönüydü. Trump, İsrail'i dışarıda bırakarak Arap kamuoyunu hedefleyen bir tablo çizdi. Trump'ın Riyad'da Netanyahu'nun özel ricasına rağmen Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile yaptığı görüşme ziyaretin bir diğer dikkat çeken yönüydü. Trump'ın Körfez ziyareti öncesi Netanyahu'yu ters köşe yapan hamleleri bununla da sınırlı kalmadı açıkçası. Husilerle ateşkes, Hamas'tan rehin iadesi, Hamas ile doğrudan müzakere, İran'la Maskat görüşmeleri gibi diplomatik girişimlerde de bulunduğu Trump. 2025 yılında Beyaz Saray'a geri dönen Donald Trump, America First, yani önce Amerika sloganını sadece iç politika sahnesinde değil dış politika arenasında da keskin bir pragmatizmle yeniden harmanlandığı yorumları yapılıyor. Mesela Washington Post'un analizinde Trump'ın ikinci döneminde ideolojik yaklaşımlardan çok çıkar odaklı anlaşmalara yöneldiği vurgulanıyor. Aynı tablo Financial Times'tan Le Monde'a kadar birçok yayın organında benzer tespitlerle karşılık buluyor. Trump artık daha hesapçı, daha seçici ve her zamankinden daha çıkar odaklı. Trump'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyareti bu pragmatizmin ilk büyük sahnesi olduğu vurgusu uluslararası birçok analizin ortak noktası ifade ettiğimiz gibi. Trump'ın Netanyahu hükümetiyle arasına mesafe koyduğu yorumları son günlerin en çok tartışılan konularının başında geliyor. İsrail'i Haaretz gazetesi Trump'ın Gazze operasyonlarını durdurması için İsrail'e doğrudan baskı uyguladığı iddiasını gündeme taşımıştı. Yine Washington Post gazetesinin dünkü nüshasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin Gazze'deki savaş devam ederse Washington'ın Tel Aviv'i terk edeceği uyarısını İsrail'i yetkililere ilettiğini yazıyor. New York Times bu tavrı Trump'ın Orta Doğu'daki dengeyi yeniden kurma stratejisine bağlarken Politico dergisi ise Trump ABD kamuoyunda Filistin'e yönelik artan sempatinin farkında diyerek meseleyi tamamen iç politikaya bağlıyor. Trump'un Netanyahu ile yaşadığı soğukluk Arap dünyasında da bir hayli köpürtüldü. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonu Trump'ın iki devletli çözüme dair yeni bir zemin arayışında olduğunu iddia etti. Trump ve Netanyahu'nun geçmişte yakın bir müttefik görüntüsü vermiş olsalar da son dönemdeki söylemler ve diplomatik hamlelerden hareketle taraflar arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşandığı ileri sürülüyor. Acaba durum gerçekten de böyle mi sevgili dinleyenler? Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkilerin ciddi biçimde bozulduğuna dair yaşanan gelişmeler gerçekten stratejik bir ayrışmaya mı işaret ediyor yoksa taktiksel bir resleşme mi söz konusu? Açıkçası bu konuya ilişkin farklı değerlendirmeleri görmek mümkün. Kimilerine göre Trump, Netanyahu ile gerçekten ciddi sorunlar yaşıyor. Trump'ın Körfez turu boyunca İsrail Başbakanı Netanyahu'yu dışlaması, Washington-Tel Aviv hattında süregelen gerilimin kamuya açık bir tezahürü olarak yorumlanıyor. Netanyahu'nun Gazze Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik Amerikan çağrılarına direnmesi, İran'a karşı önleyici askeri operasyon beklentisinde bulunması ve Suudi Arabistan ile normalleşme sürecini sekteye uğratması, Trump yönetimi tarafından denge bozucu bir tavır olarak değerlendiriliyor. Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Davis Shanker'a göre Trump yönetimi Netanyahu'nun artık Amerikan stratejik çıkarlarının önünde bir engel olarak gördüğü mesajını çok açık bir şekilde ortaya çıktığını söylüyor. Yine bu minvalde yapılan değerlendirmelerde Trump'ın Körfez ziyareti yalnızca ekonomik ve askeri anlaşmalarla sınırlı değil, Orta Doğu'nun diplomatik haritasında köklü bir yeniden çizimi de beraberinde getirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda İsrail'in bölgedeki rolünün sorgulandığı yeni güç dengelerinin Ankara, Riyad, Doha ve Abu Dhabi etrafında şekillendiği ileri sürülüyor. Bu görüşü savunanlara göre Trump'ın mesajı çok net. Orta Doğu'da önce Amerika yaklaşımı artık İsrail'e şartsız destek anlamına gelmiyor. Ra'yul Yevm gazetesi başyazarı Abdulvari Atvan ise Trump'ın Körfez'e milyar dolarlık silah ve enerji anlaşmaları yapmak için geldiğini, Tel Aviv'e ise sadece maskelenmiş bir destek verdiğini savunuyor. Atvan'a göre Trump'ın ziyaret planında İsrail'e yer vermemesi, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırgan politikasına kamuoyu önünde destek vermemek adına atılmış taktiksel bir adım. ABD-İsrail ilişkilerinin yapısal doğası göz önüne alındığında Trump'ın İsrail'e gerçekten sırtını dönmesi mümkün değil diyor Atvan. Yine Atvan'a göre Trump ile Netanyahu önce Gazze sonra Batı Şeria'nın kaderini belirleme konusunda tam bir mutabakat içinde. Diğer Arap yorumcular ise ABD'nin Gazze'deki katliamlara doğrudan müdahale etmeyişini eleştirirken Trump'ın siyasi diliyle Netanyahu'nun eylemleri arasında bir mesafe olduğunu öne sürüyorlar. Bazı analizlerde ise Trump'ın Abraham Anlaşmaları 2.0 projesinde Netanyahu'yu frenlemek için Suudi Arabistan'a jest yaptığı dile getiriliyor. İsrail'in sağcı gazetesi İsrail Hayom, Ra'yul Yevm gazetesi yazarı Abdulvari Atvan'ı doğrularcasına Trump'ın Tel Aviv'i pas geçmesinin bir yanıltmaca olduğunu, perde arkasında ilişkilerin sürdüğünü belirtiyor. Trump'ın Netanyahu ile anlaşmazlık yaşasa bile İsrail'i terk etmeyeceği vurgusuyla birlikte. Haaretz ise daha eleştirel bir dil kullanarak Netanyahu'nun Trump'la ilişkisini fazla kişiselleştirdiğini ve bunun İsrail'in dış politikasını riskli hale getirdiğini savunuyor. Analize göre Trump'ın yeni dönemde Körfez'le ekonomik pragmatizm temelinde kurduğu ilişkiler Netanyahu'nun aşırı güvenlikçi yaklaşımıyla çelişiyor. Bu nedenle iki liderin ajandasında çatışan unsurlar olsa da ortak çıkarlar ilişkiyi ayakta tutuyor diyor Haaretz gazetesinin değerlendirmesinde. Dolayısıyla bozulma olarak görülen durum aslında bir öncelik kayması. Trump artık doğrudan İsrail'in güvenliğine değil, Körfez'le kuracağı ekonomik ve diplomatik dengeye odaklı. Bu da Netanyahu açısından bir kırılma olarak algılanıyor kimi çevrelerce. Yani Trump ile Netanyahu arasında yaşananlara bakılarak ABD-İsrail ilişkilerinin bozulduğunu söylemek mümkün değil sevgili dinleyenler. Bir gerilim varsa da bir kopuş yok. Washington, İsrail'e askeri, lojistik ve istihbari desteğini sürdürüyor. Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkide medyaya yansıyan gerilimler yapısal bir ittifakın çatlamasından ziyade taktiksel farklılıkların ve karşılıklı güç gösterilerinin bir yansıması olarak okunuyor. Ancak yine de Trump'ın uyanık tüccar tarzı siyasetini göz önüne alanlar ilişkilerdeki şartsız destek döneminin sona erebileceğini vurguluyorlar. Yani Trump daha rasyonel, daha çok çıkar odaklı bir lider olarak artık İsrail'in taleplerini otomatik olarak kabul etmiyor. Bu durum Netanyahu hükümetinin içeride ve dışarıda daha agresif ve savunmacı politikalar izlemesine neden olabileceği vurgulanıyor kimi değerlendirmelerde. Netanyahu yönetiminin Washington'daki bu değişimi kalıcı bir paradigma kayması olarak görmeye başlarsa, Çin ve Rusya gibi alternatif dengeleyicilerle sağlayabileceği vurgulanıyor. Yakın gelecekte ABD-İsrail ilişkilerinin seyrini belirleyecek olan şey Trump'ın Filistin meselesinde ne ölçüde kararlı olacağı ve Netanyahu'nun bu yeni Amerikan gerçekliğine ne ölçüde uyum sağlayabileceği ile ortaya çıkacak. Gazze'de İsrail'in aylardır süren yoğun hava saldırıları, kara harekatları ve ağır abluka politikası Filistin'deki direniş hareketlerini çökertmedi sevgili dinleyenler. Aksine daha köklü bir toplumsal destek kazandı Hamas direnişi. Bu durum birçok analist için kaçınılmaz bir benzetmeyi gündeme getiriyor. Gazze, İsrail'in Vietnam'ı mı oluyor? 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD ordusu dünyanın en güçlü silahlarıyla Vietnam topraklarını yakıp yıktı. Ancak gerilla taktikleriyle savaşan Kuzey Vietnam birlikleri karşısında üstünlük sağlayamadı. Stratejik hedefler bulanıklaştı, savaş uzadı ve sonunda ABD geri çekilmek zorunda kaldı. Bugün benzer bir tablo Gazze'de karşımıza çıkıyor. İsrail, ileri düzey silah sistemleri, hava üstünlüğü ve istihbarat teknolojileriyle Gazze'ye saldırıyor. Ancak Hamas ve diğer Filistinli gruplar yeraltı tünelleri, düzensiz çatışma biçimleri ve halkın desteğiyle ayakta kalıyor. Her yeni operasyon İsrail'in siyasi hedeflerinden biraz daha uzaklaştığını gösteriyor. Teknolojik üstünlük asimetrik bir savaşta mutlak zafer getirmiyor yani. Gazze'deki tünel savaşları, drone karşıtı sistemler ve sivil destekle beslenen direniş İsrail'i adım adım stratejik bataklığa çekiyor. 1960'ların sonunda ABD, Vietnam köylerini serbest ateş bölgeleri ilan ederek sivilleri düşmanla eşdeğer görmüş, yoğun bombardımanlarla halkı teslim almayı hedeflemişti. Sonuç, ABD ordusu askeri anlamda çekilmese de siyasi ve ahlaki anlamda savaşı kaybetmişti. Bugün İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım stratejisi ABD'nin Vietnam'da uyguladığı stratejiyle neredeyse birebir aynı. Sivil alanları hedef almak, bombalarla öldüremediklerini açlığı silah olarak kullanarak katletmek. Vietnam'da Amerikan halkı televizyondan izlediği ölümler ve sivil katliamlar karşısında savaşa verdiği desteği çekmişti. Protestolar, üniversite işgalleri ve siyasi krizler ABD'yi içeriden sarstı. Bugün benzer bir dönüşüm Gazze üzerinden yaşanıyor. Küresel kamuoyunun özellikle genç kuşakları Filistin'e yönelik katliam görüntüleriyle sarsılmış durumda. Kampüs protestoları, ünlü isimlerin boykot çağrıları ve sivil toplum hareketleri batılı hükümetlerini politik pozisyonlarını gözden geçirmeye zorluyor. İsrail giderek artan biçimde apartheid devleti ve işgalci güç olarak tanımlanıyor. Gazze yönelik abluka ve bombardımanlar sadece direnişi büyütmekle kalmıyor. Aynı zamanda uluslararası imaj erozyonuna da neden oluyor. İşgal devletinin en yüksek tirajlı gazetelerinden 7 Ot Ahronot, batı kamuoyları da dahil tüm dünyada rüzgarın kendi aleyhlerine döndüğünü kabul ediyor. İsrail uluslararası alandaki konumunun tarihin en düşük seviyesine gerilediğini ve ülkenin adeta bir dışlanmış devlet konumuna düştüğünü belirtiyor. Gerçek bir tsunami ile karşı karşıyayız ve bu daha da kötüleşecek. Dünyada artık bizim yanımızda değil, diyor gazeteye konuşan Siyonist yönetimin önde gelen isimleri. Gazetenin dün akşam yayınladığı detaylı haberde Gazze'ye yönelik soykırım savaşı nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası alanda artan diplomatik ve ekonomik yaptırımlara dikkat çekiliyor. Özellikle İngiltere'nin İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almasının ekonomik etkilerinin ciddi olabileceği vurgulanıyor. Yine haberde savaşın başlamasından 592 gün sonra İsrail'in uluslararası alandaki konumunun tarihi bir dip seviyesine ulaştığı belirtiliyor. 7 Ot Ahronot, İngiltere'nin İsrail açısından 4. büyük ticaret ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9 milyar sterlini bulduğunu belirtiyor. Müzakereleri askıya alınan anlaşmanın özellikle İsrail'in yüksek teknoloji sektörünü ilgilendiren, daha önce kapsam dışı olan alanları da içermesi nedeniyle büyük önem taşıdığını ifade ediyor gazete. Haberde Avrupa Birliği'nin ortaklık anlaşmasını iptal etme yönündeki muhtemel adımının da benzeri görülmemiş bir tehdit olduğu ve ekonomik zararının onlarca milyar doları bulabileceği kaydediliyor. Gazeteye göre salı akşamı Fransa Başbakanı'nın yaptığı açıklama, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da birlikte hareket ederek Gazze'deki duruma karşı çıktığı ve Filistin devletini birlikte tanıma kararı aldığı da vurgulanıyor. Haberde en dikkat çeken noktalardan biri ise ABD'nin pozisyonundaki belirsizlik. Washington'ın geleneksel olarak İsrail'i güçlü şekilde savunduğu hatırlatılırken son gelişmeler karşısında Beyaz Saray'ın sessizliği dikkat çekici bulunuyor gazete tarafında. Gazete, ABD'nin bu sessizliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılabilecek bir oylamada veto hakkını kullanıp kullanmayacağı konusunda belirsizliğine de neden olduğu endişesini dillendiriyor. Trump yönetiminin geçmişte İsrail'e tam destek verdiği belirtilse de artan uluslararası baskıların ve gerilimlerin bu tavrı değiştirebileceği vurgulanıyor. İsrail İşleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırılan açıklamada ise şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bir felaketten bile daha kötü deniliyor. Dünya bizi sadece yıkım, ölüm ve ölen çocuklar üzerinden tanıyor. Biz herhangi bir çözüm ya da sonraki güne dair bir plan sunmuyoruz. Sadece ölüm ve yıkım ifadeleri kullanılıyor. Aynı yetkili uzun süredir var olan sessiz boykotun artık daha da genişleyeceğini ve bunun etkilerinin küçümsenmemesi gerektiğini vurguluyor. Kimse artık adının İsrail'e anılmasını istemeyecek deniliyor. Bugün Haaretz gazetesindeki değerlendirmede İsrail'li Dr. Maya Tison, son iki haftada yaşananların ardından İsrail'in cüzzamlı bir hasta gibi görüldüğünü söylüyor. Bunun siyasi bir tsunami'ye dönüşebileceği endişesiyle birlikte. Netanyahu ve faşist kabinesinin soykırım politikalarına sadece dışarıdan değil içeriden de yoğun tepkiler geliyor sevgili dinleyenler. Çünkü bu artık Netanyahu'nun iddia ettiği gibi bir güvenlik savaşı değil. Bir adamın siyasi varlığını kurtarma savaşı. Bu savaş İsrail'in güvenliği için değil, Netanyahu'nun tahtı için. Bu tespit İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Barak'a ait ve her şeyi özetliyor. Gazze'ye karşı yürütülen saldırılar askeri mantıktan çok siyasi panikle şekilleniyor diyor Ehud Barak. İsrail eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, çocukları hobi olarak katleden kendi ordusuna isyan ediyor. Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail, milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru gidiyor, diyor Yair Golan. İşgal devleti tarihinde belki de ilk defa bu denli içten bir parçalanma yaşanıyor. Dindar Yahudiler ile seküler kesim arasında askerlik meselesi üzerinden patlayan kriz toplumun ideolojik yarılmasını tetikliyor. Asker sayısı düşüyor, rezerv birlikler moral bozukluğu içerisinde psikolojik travmalar almış başını gidiyor. İşgal ordusunun kendisi bile bu savaşı gönülsüz olarak yürütüyor. Netanyahu'nun faşist kabinesinin baskısıyla bir çıkış stratejisi olmadan belirsiz bir zafer adına Gazze'ye girip çıkıyorlar. İsrail medyası, işgal ordusunun sözcüleri bile artık daha temkinli çünkü askerler geri dönüyor ama galibiyet yok diyorlar. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.